Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 100.
Anlaşılıyor bu. Kalmak istedin ve kaldın. İstediğini yapıyorsun. Ama bunu neden bana söylemiyorsun? Neden? Gittikçe kızışıyordu. Senin haklarını tartışan mı var? Ama ille de haklı olmak istiyorsan öyle olsun. Eli kapandı, Vronski çekildi. Yüzündeki anlam daha da düşmanca oluvermişti. Anna onu sinirlendiren bu anlamın adını birden bularak ona dik dik baktı. Sana göre bu yalnızca bir inat, dedi. Evet, kesinlikle inat. Senin için önemli olan bana karşı mücadelende yalnızca hep haklı olman, galip gelmen. Benim içinse... Yeniden kendini acıdı, neredeyse ağlayacaktı. Bunun benim için ne anlama geldiğini bir bilseydin. Şu anda olduğu gibi bana karşı düşmanca duygular beslediğini hissettiğim zamanlar, evet özellikle düşmanca, bunun benim için ne demek olduğunu bir bilseydin. Şu anda korkunç bir felakete ne kadar yakın olduğumu bilseydin. Bundan korkuyorum ben de. Anne hıçkırıklarını gizlemek için başını çevirdi. Vronski onun bu umutsuz tavrından dehşete kapılarak ''Ama neden ağlıyorsun?'' dedi. Yeniden ona doğru eğildi, elini tutup öptü. ''Neden? Evin dışında başka eğlenceler mi arıyorum ben? Kadınlardan kaçmıyor muyum?'' ''Elbette'' dedi Anna. ''Öyleyse senin huzurlu olabilmen için ne yapmam gerektiğini söyle bana. Sen mutlu olasın diye her şeyi yapmaya hazırım.'' Onun mutsuzluğu yüzünden duygulanmıştı Vronski. ''Seni şu anda hissettiğin gibi bir üzüntüden kurtarmak için neler yapmam ben Anna?'' Önemli değil, önemli değil. Bunu ben de bilmiyorum. Belki yalnızlıktan, sinirlerin yüzünden. Artık bundan söz etmeyelim. Yarışlar nasıl geçti? Zafer sarhoşluğunu gizlemeye çalışarak sürdürdü. Bana bunu anlatmadın. Vronski gece yemeğini getirtti ve yarışlarla ilgili ayrıntıları anlatmaya koyuldu. Ama Anna onun ses tonundan, gittikçe soğuklaşan bakışlarından zaferini bağışlamadığını ve mücadele ettiği onun o inatçılık duygusunun yeniden içinde belirdiğini anlıyordu. Vronski sanki boyun eğdiğine pişmanlık duyuyormuş gibi öncekinden daha soğuktu. Anna kendisine zafer kazandıran korkunç bir felakete yakınım ben, bile bundan korkuyorum sözlerini anımsayarak bu silahın tehlikeli olduğunu ve ikinci kez kullanamayacağını anladı. Onları bağlayan aşkın yanına uğursuz bir kavga ruhunun yerleştiğini ve bunu Vronski'nin yüreğinden ve kendi içinden söküp atamadığını hissetti. Özellikle çevresindekilerin de aynı şekilde yaşadığını görüyorsa insanın alışamayacağı hiçbir koşul yoktur. 3 ay önce Levin bugün içinde bulunduğu koşullarda sakin sakin uyuyabileceğine inanamazdı. Anlamsız, işsiz, güçsüz, olanakların üzerinde bir yaşam sürdürürken bir zamanlar karısının sevmiş olduğu erkekle yalancıktan dostça ilişkilere girerek katılmış olduğu içki alemlerinden kulüpte olanlara başka bir ad veremiyordu. Yalnızca mahvolmuş diye niteleyebileceği bir kadının evine yapmış olduğu o aptalca ziyaretten ve kendini onun çekiciliğine kaptırarak kendi karısının bile üzdükten sonra bütün bu koşullarda gözünü yumabileceğine inanamazdı. Ama yine de yorgunluğun, tasasızlığın ve şarabın etkisiyle derin derin ve rahatça uyuyiverdi. Sabah saat 5'te açılan kapının gürültüsüyle uyandı. Birden doğruldu ve çevresine bakındı. Kitty yanında değil, bölmenin arkasındaydı. Işığını gördü, ayak seslerini duydu. Yarı uykulu bir halde, ''Ne oldu, ne var, Kitty, ne var?'' diye sordu. Kitty elinde mumla odaya geçerek, ''Bir şey yok.'' diye yanıt verdi. Sevimli ve anlamlı bir gülümsemeyle ekledi. ''Kendimi biraz rahatsız hissettim.'' Levin biraz korkmuş bir halde, ''Ne var, başlıyor mu?'' diye sordu. ''Doktora birini yollamalı.'' Acele giyinmeye başladı. Kitty onun kolundan tutup gülümseyerek ''Hayır hayır'' dedi. ''Gerçekten bir şey yok. Hafif bir rahatsızlıktı. Geçti bile.'' Yatağa yaklaştı. Mumu söndürdü. Yeniden yattı ve sakinleşti. Levin Kitty'nin soluğunu tutuyormuş gibi sakin yatışından odada göründü ve bir şey yok dediği andaki heyecan ve yüzündeki anlamlı sevgi belirtisinden endişeleniyordu. Ancak sonradan Kitty'yi düşünürken soluk alışındaki bu sessizliği anımsayınca, yaşamının en önemli olayını beklerken yanında hareketsiz yatan bu genç kadının sevgili ruhunda olup bitenlerin tümünü kavrayabildi. Saat 7'de Kitty'nin omuzuna dokunan eliyle uyandı. Kitty onu uyandırmaktan duyduğu üzüntüyle onunla konuşma isteği arasında bocalıyor gibiydi. ''Kostya, korkma, bir şey yok. Ama sanırım Lizaveta Petrovna'ya birini yollamak gerek.'' Mum yine yanmıştı. Kitty elinde son günlerde uğraştığı bir örgüyle yatakta oturuyordu. Kocasının korkmuş yüzünü görünce ''Rica ederim korkma, bir şey yok, ben korkmuyorum.'' dedi. Sonra Levin'in elini tutup göğsüne bastırdı ve dudaklarına götürdü. Levin büyük bir korkuyla bakışlarını karısından ayırmadan hemen kalktı. Sabahlığını sırtına geçirdi ve hala ona bakarak durdu. Gitmesi gerekiyordu ama bakışlarını ondan ayıramıyordu bir türlü. Bu yüzü öylesine seven, bu bakışlardaki anlamı öylesine iyi tanıyan o, Kitty'yi hiç böyle görmemişti. Şimdi ona bakarken, dün gece onu öylesine üzdüğü için kendini alçak, sefil biri olarak görüyordu. Gece başlığının altından çıkan o ince saçların çevrelediği pembeleşmiş yüzü kararlı bir neşeyle parlıyordu. Kitty'nin huyu ne kadar doğal ve dengeli olursa olsun, Levin yine de şu anda onun derinliği gözlerinde parlayan ruhunun örtüleri kalktığında gördüklerinden şaşkına dönmüştü. Bu çıplaklıkta ve bu sadelikte onun sevdiği insan daha saftı. Kitty gülümseyerek ona bakıyordu ama birden kaşları titremeye başladı. Başını kaldırdı. Hemen kocasına yaklaştı. Kolundan tutup alev alev yanan soluğuyla onu göğsüne bastırdı. Acı çekiyor ve çektiği acılardan yakınıyormuş gibi görünüyordu. İlk anda alışkanlıkla kendini suçlu hissetti ama Kitty'nin çok tatlı bakışı ona sitem etmediği gibi sevdiğini söylüyordu. Levin onun çektiği acıların sorumlusunu cezalandırmak isteyerek, "Eğer ben değilsem suçlu kim öyleyse?" diye düşündü elinde olmadan. Ama suçluyu bulamıyordu. Kitty acı çekiyor, yakınıyor ama acıların üstesinden geliyor, onlarla sevinç duyuyor, onları seviyordu. Levin onun ruhunda çok güzel bir şeylerin olduğunu biliyor ama neler olduğunu anlayamıyordu, bunu anlayamazdı. Onun kavrama gücünün çok üstündeydi bu. Anneme haber yolladım. Sen de hemen Lizaveta Petrovna'yı buldur. Kostya, bir şey yok, geçti. Kocasından uzaklaştı ve ona gülümsedi. Peki şimdi git bak, Maşa da geliyor, daha iyiyim. Levin karısının gece getirmiş olduğu örgüyü alıp örgü örmeye başladığını gördü ve şaşırdı. Levin bir kapıdan çıkarken öteki kapıdan oda hizmetçisinin girdiğini duydu. Durdu. Kitty'nin hizmetçiye buyruklar verdiğini ve onunla birlikte yatağın yerini değiştirmeye başladığını işitti. Giyindi beklerken, çünkü o saatte kiralık araba yoktu, ayaklarının ucuna basarak değil de kanatlarının üzerine gidiyormuş gibi yatak odasına döndü yeniden. İki hizmetçi dikkatle yatak odasında bir şeylerin yerini değiştiriyordu. Kitty yürüyor, hızlı hızlı örgü örüyor ve buyruklar veriyordu. Hemen doktora gidiyorum. Lizaveta Petrovna'ya birini yolladık ama ben kendim de uğrayacağım. Daha başka şey gerekiyor mu? Evet, Dolly'ye haber verilecek. Kitty onun söylediklerini dinlemeden boş boş bakıyordu yüzüne. Kaşlarını çatıp eliyle bir hareket yaparak. Evet evet, git dedi. Levin tam sonuna girmişti ki yatak odasından bir anda kesilen bir inleme duydu. Ne olduğunu anlamadan bir an durdu. Evet, bu Kitty diye düşündü. Başını iki elinin arasına aldı ve koşarak merdivenden indi. Tanrım bize acı, ulu tanrım bize acı diye söylenirken birden aklı başına geldi. Bir inançsız olan o bu sözcükleri yalnızca dudaklarıyla yinelemiyordu. Şu anda bütün kuşkuları, içinde olduğunu hissettiği inancın olanaksızlığı, onu Tanrı'ya başvurmaktan hiç de yasaklayamayacağını biliyordu. Şu anda bütün bunlar toz gibi yüreğinden akıyordu. Zaten ruhunun ve aşkının ellerinde olduğunu hissettiği onun dışında kime başvuracaktı? At koşulmamıştı henüz ama Levin fiziksel gücünün 10 kat birden arttığını hissederek aynı anda yapılması gerekenleri yapmak ve bunun için bir an bile yitirmemek isteğiyle arabayı beklemeden yaya olarak sokağa fırladı ve Kuzma'ya da arkasından gelmesini buyurdu. Sokağın köşesinde hızla gelen bir gece arabasıyla karşılaştı. Küçük kızağın içinde kadife mantosu ve şallara iyice bürünmüş Lizaveta Petrovna oturuyordu. Onu tanıyınca sevinçle "Tanrı'ya şükür, Tanrı'ya şükür!" diye bağırdı. Arabacıyı durdurmayı bile düşünemeden kızağın yanından koştu. Lizaveta Petrovna, "Demek başladı ha?" dedi. "İki saatten beri mi? Hemen Pyotr Dimitriç'e gidin. Ama onu telaşlandırmayın. Eczaneden afyon alın. Her şey yoluna gireceğini düşünüyor musunuz?" Araba kapısından çıkmakta olan atını görünce Levin, "Yüce Tanrım bize acı!" diye bağırdı. Kızağa atladı, Kuzma'nın yanında oturdu ve doktorun evine yollandı. Doktor kalkmamıştı henüz. Bir lamba camını büyük bir titizlikle silmekte olan uşak, geç vakit yattı ve uyandırmamamızı söyledi. Ama birazdan kalkar dedi. Uşağın lamba camına gösterdiği dikkat ile Levin'in evindeki olaya karşı ilgisizliği önce onu çok şaşırttı. Ama iyice düşününce kimsenin duygularını anlamadığını ve anlamak zorunda da olmadığını kavradı. Sonuç olarak bu ilgisizlik duvarını aşması ve amacına ulaşması için sakin sakin ve inatla hareket etmesi gerekiyordu. Acele etmemeli ve hiçbir şeyi savsaklamamalı diye düşündü Levin. Yapması gereken şeyler karşısında dikkatinin ve fiziksel gücünün arttığını hissediyordu. Levin doktorun henüz kalkmadığını öğrenince önünde beliren çeşitli tasarılardan birinde karar kıldı. Kuzma elinde başka bir pusulayla başka bir doktora, kendisi de afyon almak için eczaneye gidecekti. Eğer döndüğü zaman doktor hala kalkmamışsa, o zaman zor kullanarak ya da para vererek uşağı efendisini uyandırmak için zorlayacaktı. Eczanede zayıf bir kalfa, lamba camını silen uşak gibi kayıtsız davranarak bekleyen bir arabacıya ilaç hazırlıyordu. Levin yine afyon vermek istemedi. Lirin sakin kalmaya çalışarak ebek kadının doktorun adını verdi ve neden afyon istediğini açıkladı. Kalfadan vermesini istedi. Kalfa yan odada bulunan birine Almanca olarak ne yapması gerektiğini sordu. İstemen izni alınca eline bir şişe aldı ve bir başka küçük şişeye bundan yavaş yavaş boşaltmaya başladı. Bütün bunların gereksiz olduğunu söyleyen Levi'nin yalvarmalarına karşın bir etiket yapıştırdı ve şişeyi mühürledi. Kalfa küçük şişeyi bir kağıda sarmaya bile kalktı ama Levi buna fırsat vermedi. Kararlı bir şekilde şişeyi adamın elinden aldı ve çıktı. Doktor hala kalkmamıştı. Şimdi de halıları dönmekte olan uşak da onu uyandırmayı reddediyordu. Levin hiç acele etmeden cebinden bir 10 rublelik çıkardı. Yavaş yavaş ama zaman yitirmeden ona Piotr Dimitriç'in, Levin'in eskiden çok önemsiz biri gibi görünen bu Piotr Dimitriç, şimdi çok önemli biri gibi görünüyordu. Ne zaman olursa olsun buyruklarına hazır olmaya söz verdiğini, bu yüzden de kesinlikle kızmayacağını söyleyerek uşaktan gidip efendisini uyandırmasını rica etti. Uşak buna razı oldu. Efendisinin odasına çıktı. Levin'i de bekleme salonuna aldı. Levin kapının aralığından doktorun öksürdüğünü, yürüdüğünü, kalkıp konuştuğunu duydu. Aradan 3 dakika geçti ama Levin'e 1 saat kadar uzun geldi bu süre. Artık bekleyemiyordu. Kapının aralığından yalvaran bir ses de "Piotr Dimitriç, Piotr Dimitriç" diye bağırdı. "Tanrı aşkına beni bağışlayın. Beni olduğunuz kılıkta kabul edin. 2 saat geçti bile." "Hemen, hemen," dedi ses. Levin doktorun bunu gülümseyerek söylediğini duyunca şaşırdı. "Bir dakika." "Hemen." 2 dakika daha geçti. Bu arada doktor ayakkabılarını giymişti. Giyinip taranması için de 2 dakika daha geçti. Levin yalvaran bir sesle yine rica etti. "Piotr Dimitriç" diye yineledi. O sırada giyinmiş ve taranmış olarak doktor göründü. "Bu insanlarda kalp yok. Birisi ölürken taranıyorlar," diye düşündü Levin. Doktor müşterisini sinirlendirmek istermiş gibi sakin sakin elini uzatarak "Günaydın," dedi. "Acele etmeyin. Neler oluyor?" Levin anlaşılır bir sesle konuşmaya çalışarak gereksiz ayrıntılara girerek karısının durumunu anlatmaya başladı. Sık sık sözünü kesiyor ve doktora hemen gitmelerini öneriyordu. "Ama böyle telaşlanmayın dostum. Bana gerek olmadığını bilmiyorsunuz galiba. Ama yine de söz verdiğim için geleceğim. Ama bu kadar aceleye gerek yok. Rica ederim oturun. Kahve içer misiniz?" Levin doktora baktı. Bakışıyla onun kendisiyle alay edip etmediğini sorar gibiydi. Ama doktorun bunu aklından bile geçirdiği yoktu. Gülümseyerek, "Biliyorum, biliyorum," dedi. "Benim de ailem var. Böyle anlarda kocalar dünyanın en mutsuz insanlarıdır. Bir kadın müşterim var. Kocası böyle anlarda hep ahıra kaçar." "Siz ne diyorsunuz Piotr Dimitriç? Her şeyin iyi gideceğine inanıyor musunuz?" "Durum bunu gösteriyor." "Öyleyse geliyorsunuz değil mi?" diye sordu Levin. Kahve getiren uşağa kötü kötü baktı. Doktor kahvesini içmeye başladı. İkisi de sustu. Bir süre sonra doktor ekmeğini çiğneyerek, "Türkler çok iyi dövüşmüşler. Dünkü resmi bildiriyi okudunuz mu?" dedi. Levin ansızın ayağa kalkarak, "Hayır, daha fazla dayanamam," dedi. "O halde çeyrek saat sonra evde olur musunuz?" "Yarım saat sonra. Şeref sözü." Levin evde yaşlı prensesle karşılaştı. İkisi birden yatak odasına doğru yürüdüler. Prensesin gözleri yaşlıydı ve elleri titriyordu. Levin'i görünce kucaklamış ve ağlamaya başlamıştı. O sırada endişeli ve düşünceli bir yüzle yatak odasından karşılarına çıkan ebenin ellerine sarılarak, "Durum nasıl Lizaveta Petrovna?" dedi. "İyi," dedi ebe. "Onu yatması için kaldırın. Böylesi daha iyidir." Levin uyandığından ve ne olduğunu anladığından bu yana düşünmeye, önceden hüküm vermemeye, düşüncelerini, duygularını gizlemeye, karısını heyecanlandırmamaya, tam tersine onu yatıştırmaya, katlanmak zorunda kalacağı acılara katlanabilmesi için ona destek olmaya hazırlıyordu kendini. Özellikle de bütün bu işlerin sonunun nereye varacağını düşünmemeye kendi kendine söz vermişti. Konuşmalardan öğrendiğine göre yaklaşık 5 saat boyunca aklınca kendini acı çekmeye ve içini ferah tutmaya hazırlıyor, bunu yapabileceğini sanıyordu. Ama doktordan dönüp de karısının yeniden acı çektiğini görünce gittikçe daha sık olarak "Ulu Tanrım bizi bağışla, bize acı," diyor, içini çekiyor, başını kaldırıyordu hep. Dayanamayacağından, ağlamaya başlayacağından ve kaçıp gideceğinden korkuyordu. Öylesine dayanılmazdı ki. Oysa aradan daha 1 saat geçmişti. Ama bu ilk saati ikincisi, sonra üçüncüsü izledi. Sonra Levin'in en fazla dayanabileceğini düşündüğü 5 saat geçmişti ve durumda bir değişiklik yoktu. Levin de hala dayanıyordu. Çünkü başka yapacak bir şey yoktu. Bununla birlikte her an dayanma gücünün en son noktasına geldiğini sanıyor ve yüreğinin acıdan çatlayacağını düşünüyordu. Dakikalar akıp gidiyor, saatler birbirini izliyor, Livy'nin acısı ve dehşeti gittikçe büyüyordu. İnsanın yaşamı onlarsız düşünemeyeceği günlük gereksinimler Levin için artık yoktu. Zaman kavramını yitirmişti. Kimi zaman dakikalar, bu dakikalar Kitty'nin onu çağırıp nemli eliyle onun ellerini olağanüstü bir güçle sıktığı ya da geri ittiği dakikalardı. Ona saatler kadar uzun geliyor, kimi zaman da saatler dakikalar kadar çabuk geçiyordu.
Ayrım sonu.